Ayrım 16.
Bozguna uğramış silahlı sürü yerel Hristiyanlarla birlik olmuş, kimi zaman geri çekilişini örtbas etmek, daha çok da kayıtsız bir öç alma duygusu ve yabanıl, yıkıcı bir nefretin etkisiyle önlerine çıkan bütün Türkleri yaşlı, erkek, kadın, çocuk demeden öldürüyor, köyleri yakıyordu. Türk birlikleri onlarla teması kaybetti. Kimi Yunan birlikleri birleşip döndükleri ve şiddetle hücuma geçtikleri için Türkler daha ihtiyatlı ilerlemek zorunda kalıyorlardı. Onlara tek yaklaşabilen kuvvet süvarilerdi. Kah asker sürülerinin arasına dalarak, kah yığının çevresini kuşatıp onu önüne katıp sürerek, hiç tutsak almadan bütün o katliamların ve yakıp yıkmaların öcünü almak üzere düşmanı acımasızca öldürüyorlardı. Süvarileri durduran tek etken atlarıyla kendilerinin kantar içinde bitkin düşmesi sonucu mola verip dinlenme zorunluluğunda kalmaları oluyordu. 10 gün içinde Yunanlılar denize doğru 300 kilometrelik yolu aşarak gemilerine binip gittiler. Ve Türkler muzafferane kıyıya ulaştılar. Fakat düşman ile aralarına deniz girmişti. Anadolu düşmandan temizlenmişti. Bu bir mucizeydi. Ama Yunan ordusu gene kaçmıştı. 39. Düşmanın peşindeki Türklerin ardından başkumandanlık karargahı ve düşmanı kaçırmamaları için askerlerini uyaran, planlar yapan Mustafa Kemal geliyordu. Anadolu yaylasının bittiği ve İzmir'e dek ulaşan yumuşak, verimli ovalar ile kıyı boyunca uzanan zengin toprakların başladığı yerde durup bekledi. Burası Yunan ordusunun gelmesinden önce gür ağaçlarla çayırların, şen ırmakların toprağıydı. Üzüm ve incirlerin yetiştiği ve mutlu köylerin bulunduğu bir bolluk toprağıydı. Artık her yerde dehşet egemendi. Bir zamanlar köylerin olduğu yerlerde, şimdi evlerin yapışkan külleri, bağlardaysa çocuklarla tecavüz edilmiş kadınların bedenleri, Türk kadınlarının intikam ateşiyle öldürdüğü, birliğinden uzak düşmüş Yunan askerlerin cesetleri. Yanıp kül olmuş cesetlerin dayanılmaz kokusu. Meyve bahçeleri de gömülmeden kalmış ölülerden yayılan pis kokular vardı. Fakat bütün bu dehşet verici görüntülerin karşısında Mustafa Kemal tümüyle kör, sağır ve hissiz gibiydi. Ne canlarını kurtarmak için yalvaran Yunanlılar, ne ellerinde zalimlerin listesiyle gelen ya da hakkını almak için ağlaşan Türklerin hiçbiri ondan yakınlık bulabiliyordu. Ona bir köyün ardından gelen toz bulutunun, Yunan ordusunda fahişelik eden bir Türk kızını taşlayarak öldüren Türk kadınlarının neden olduğu ya da bir Yunanlının çarmıha gerildiği ve bir başkasının parça parça edildiği söylendiği zaman yabanıl bir hazla homurdanıyordu. Kesinlikle kendini ne acıma ne de herhangi bir duyguya kaptırıyordu. Bunlar savaşın, onun sanatının olağan, kaçınılmaz sonuçlarıydı. Onun sözlüğünde et, kan ve acı ya da duygular ve insanlar değil, gerçekler, coğrafi olgular, haritalar, hücum saatleri, yürüyüşe geçen kolların sayısı, asker ve tüfeklerin miktarı vardı. Bütün bunların arasında o, kendini olağanüstü derecede seçkinleşmiş olarak görüyordu. Birlikleri artık İzmir'deydi. Telgraflar bütün dünyaya onun zaferini, Yunan ordusunu denize döktüğünü ve onu göndermiş olan büyük devletlerin önlerine attığını duyuruyordu. Artık onun olağanüstü zaferinin saati gelmişti. Dünyanın gözleri onun üzerinde odaklanmıştı. İzmir'e muhteşem zaferin kahramanı olarak girecekti. Şimdi durmuş sahnenin hazırlandığına dair işareti bekliyordu. Uşak'tan Yunan orduları kumandanı General Trikoypis, Hacı Anestes bir süre önceden görevden alınmıştı, ile yardımcısı Dionis ile ele geçirildikleri haberi geldi. Mustafa Kemal onların kentin belediye dairesindeki karargahına getirilmesini emretti. Onları ayakta bir yanında İsmet, diğer yanında Fevzi olduğu halde saygıyla karşıladı. Ellerini sıktı, sigara ve kahve ikram etti ve tüm gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığını sordu. Bu adamların bütün o kitlesel yıkımların ve gaddarlıkların yapılmasını emretmiş olmaları hiç önemli değildi. Onlar askerdiler, onun askeri rakipleriydiler ve bu yüzden de saygı görmeleri gerekiyordu. Soğuk, açık mavi gözleriyle sürekli olarak onları izliyordu. Onları tanımak ve mücadele ettiği bu adamları anlamak ve değerlendirmek istiyordu. Gördüklerinden düş kırıklığına uğradı. Karşısındaki adamlar hasta görünüşlüydü. Giyinişleri görgüsüz bir gösterişi ele veriyordu. Yazgılarından dolayı söylenip duruyorlardı. Her şeyden yakınıyorlardı. Hatta bir ara birbirleriyle gürültülü bir ağız dalaşına girişmişlerdi. Onlarla muharebeyi tartıştı. Trikopis bir hücumu anlatırken Mustafa Kemal onu karşılamak üzere ne yapmayı düşündüğünü gösterdi. Fakat Yunan generallerin işlerini bir asker olarak yeterince bilmedikleri anlaşılıyordu. Kendi standardında olmayan adamlarla savaşmış olduğunu görmesi de onu düş kırıklığına uğratmıştı. Her neyse dedi onlardan ayrılırken. Savaş bir şans oyunudur. Siz elinizden geleni yaptınız. Sorumluluk talihe aittir. Kendinizi üzüntüye kaptırmayın. Onlar gittikten sonra alaycı bir gülüşle İsmet'e bakıp omuzlarını silkti. Kötü kumaştan dokunmuşlardı. İzmir'den her şeyin hazırlandığını ilişkin daha ayrıntılı haberler geldi. Son birkaç kilometreyi defne dallarıyla süslemiş bir dizi arabanın en başında olduğu halde geçti. Bütün cadde ve sokakların kenarları sevinçle haykıran, gözyaşı döken, dua eden, dizleri üzerinde Yunanlıların korkusundan onları kurtardığı için Tanrı'ya şükreden insanlarla doluydu. İzmir'in kapılarında bir süvari alayı kılıçlarını çekerek onun çevresine aldılar. Kendisine eşlik eden süvarilerin atları sıçrayıp oynar ve kaldırım taşlarında kıvılcımlar çıkarırken, belleri kılıçlı adamların tezahüratıyla birlikte dar sokaklardan, kapalı çarşının sarsılan kemerlerinin altından geçerek ağır ağır kente girdi. Düşman, rıhtımdan bir taş atımı kadar bile uzakta olmayan, cehennemi toplarıyla dev gibi yükselen fakat hiçbir şey yapamadan çaresizce demir atmış bekleyen müttefik savaş gemileri işte oradaydılar. Karargah olarak seçilen eve giden Mustafa Kemal'in yüzünde alaycı bir ifade vardı. Onların güçsüzlüğünde kendi gücünün büyüklüğünü görüyor olmalıydı. 40. Karargah binasında büyük bir telaş başlamıştı bile. Kurmaylar bir içeri bir dışarı koşuşturuyor, emir erleri, mesajlar, telgraflar gidiyor, geliyordu. Yunanlılar Anadolu'dan kovulmuşlardı gerçi. Ama Avrupa'nın güneyinde denizden İstanbul'a saldırmak üzere hazırlanıyorlardı. Türk ordusu derhal yeniden düzenlenerek kuzeydeki tehlike noktasına gönderilmeliydi. Düşmanın elinden yeni kurtarılmış, harabe halindeki bölge bir düzene sokulmalı ve gereksinimleri karşılanmalıydı. Yabancı güçlerin, İngiltere, Fransa, Amerika ve İtalya, temsilcilerinin de icabına bakmak gerekiyordu. Bin bir dert onun acil kararlarını bekliyordu. Mustafa Kemal kendini derhal bu işlere verdi. Amansız bir coşkuyla şafaktan gece geç vakitlere dek çalışma odasının üstündeki bir odada sadece birkaç saatlik uykuyla yetinip emirler verip bildiriler hazırlayarak çalıştı. Üçüncü gün görevli emir subayı gelip Gazi'ye bir hanımın kendisini görmek istediğini bildirdi. Bu genç bir hanımdı. Hiçbir açıklama yapmıyor, onu görmek konusunda ısrar ediyordu. Emir subayının konuştuğu sırada hanım içeri girdi. Kendisini tanıttı. İsmi Latife Hanım'dı. Mustafa Kemal oturduğu yerde bir an dondu, kızmıştı. Çalışma odasına izin almaksızın girilmesine alışkın değildi. Sonra gelen hanımı şöyle bir süzüp emir subayını bir işaretle gönderdi ve hanımdan oturmasını rica etti. Bu hanım da onu yerli kadınların ve Anadolu köylü kadınlarının hepsinden farklı kılan bir yön vardı. Onu dikkatle inceledi. Son birkaç gündür yaşadığı onca güçlükten sonra bu hanım gözüne pek hoş görünmüştü. Yüzünün şirin yuvarlaklığını belirginleştiren Türk usulü baş tuvaleti istisna edilirse üstünde çok şık ve zarif Avrupa tarzı giysiler vardı. Peçesizdi. Koyu renk gözlü, genç ve taze ciddi olan bu kızın kesinlikle ucuz bir kadın olmadığı, iyi bir aileye mensup olduğu apaçıktı. Belirgin bir otoriter havası vardı. Emir vermeye alışkın olduğu anlaşılıyordu. Mustafa Kemal'in alıştığı gibi kadınların gizli bir cinsellik çağrıştıran bakışlarıyla değil, bir erkeğin diğerine bakışına benzer şekilde ona dosdoğru bakıyordu. İyi aileye mensup bir Türk kızının bu kadar özgürce hareket etmesi ve konuşması son derece olağan dışıydı. Hala ondan bir şeyler istiyordu. Mustafa Kemal'in kafası karışmıştı. Bu kız kendisinden ne istiyordu? Onun için ne yapabilirdi? Sıcak Eylül sabahında çalışma odasının camları açık duruyordu. Ara sıra silah sesleri, adam öldüren askerlerin boğuk, acımasız haykırışları ve kurbanlarının can hıraş feryatları duyuluyordu. Dışarıda Türk askerlerinin sokaklarda ve rıhtımda gizlenmiş Yunanlıları aradıkları, tıpkı Yunanlıların kendi işgal günlerinde yaptıklarına benzer bir sürek avı tüm hızıyla devam ediyordu. Mustafa Kemal bir an dinledi, sonra omuzlarını silkti. Yunanlıların gitmesi gerekiyordu. Artık Türkiye'de bir tane bile Hristiyan vatan haini kalmamalıydı. Bir yol diğeri kadar doğruydu. Ölüler sorun yaratamazdı ve eğer İngilizler, Fransızlar ve Amerikalılar savaş gemilerinden olan biteni görebiliyorlarsa güzel. Ne fark ederdi? Efendi kendisiydi. Artık onlar Türkiye'ye karışamazlardı. Birkurmay, kentin Hristiyan kesiminin çeşitli yerlerinde yangınların başladığını bildirmek üzere içeri girdi. Görünüşe göre bu yangınlar kundakçıların işiydi. İtfaiyeye ait bütün su boruları parça parça edilmişti. Kiliselerin mahzenlerinde gizlenmiş çok miktarda cephane vardı. Bu yüzden infilak ve yangının yayılması tehlikesi söz konusuydu. Kurmay çıktı ve Mustafa Kemal dönüp kıza baktı. Ricası çok yalındı. Babası İzmir'in en tanınmış armatörüydü. Paris ve Biartiz'den anne ve babasını orada bırakarak henüz dönmüştü. İzmir'in güneyindeki Bornova tepelerinde hizmetçileri de olan büyük bir evi vardı. Kendisine büro olarak seçtiği kent içindeki bu ev çok gürültülü ve konforsuzdu. O ve kurmayları konukları olarak onun evine gelirlerse kendilerine iyi bakıldığından emin olabilecekti. Mustafa Kemal kabul etti ve onun evine taşındı. Bu ev onun için çok uygundu. Her taraf sessizdi. Kentin pis kokusundan, gürültülü patırtısından uzaktı. Bornova tepelerinin en üstünde bağlar ve bahçelerle çevrili olarak İzmir'e, liman ve denizden oluşan olağanüstü panoramaya tepeden bakıyordu. Kişisel konfor için her şey sağlanmıştı. Ev bakımlı, hizmetçiler ve yemekler iyiydi. Hepsinden iyisi de kızın varlığıydı. Çok becerikliydi. Emirleri kısa ve kesindi ama bütün otoritesine karşın o gene de zarif ve kadınsı kalabiliyordu. Onu cezbetmişti. Mustafa Kemal bu kızı arzuluyordu. Bir iki gün içinde ona aşık oldu. Siyah saçları, gülen siyah gözleriyle ufak tefek ve narin, kah çok neşeli, kah mağrur, müzikal bir Türkçe konuşuyormuşçasına yumuşak sesiyle Latife'ye çılgınca tutkuyla aşık olmuştu. Kız olacak yaştaydı. Buna karşın akıllı ve bilgiliydi de. Son yıllarda yaşamının gerektirdiği meşakkatlerle iyice yorulmuş olduğundan kendini yaşlı hissetmeye başlamıştı. Son birkaç haftadır sinirlerini yatıştırmak için eskisinden çok daha fazla içki içmişti. Artık bırakmıştı. İçkiye gerek duymuyordu. Gençliği tekrar geri gelmişti. Kan gene damarlarında delice akmaya başlamıştı. Canlı ve yaşama sevinciyle dop doluydu. Ve Latife de bu duygulara karşılık verdi. Ona duyduğu hayranlık apaçıktı. O bir kahramandı. Ülkesinin kurtarıcısıydı. Hiç vakit kaybetmedi. Kendi anladığı biçimde dolaysız, şiddetli ve vahşice seviştiler. Son derece yumuşak ve baştan çıkarıcı davranan Latife, onun okşamalarına karşılık veriyor ama kendisini tümüyle teslim etmiyor. Daima Mustafa Kemal'i tatminsiz ve onun aşkından kuşkulu bir halde bırakıp kaçıyordu. Mustafa Kemal onun iradesini kırmaya çalıştı. Deneyimlerinin kendisine kazandırdığı tüm kurnazlıkları kullanarak Latife'nin yurtseverliği ve kahramanı hakkındaki fikirlerinden yararlanmaya çalışıyor. Ancak deneyimleri yanlış olduğu için bu çaba boşa gidiyordu. Şimdi ise yepyeni bir şeyle karşı karşıyaydı. Terbiyeli, özgür, kendine hakim, batıda öğrenim görmüş, batılı düşünceleri özümsemiş, entelektüel düzeyde ilişki kurabilecek yetenekte, geçici bir cinsel ilginin ötesinde onu çeken bir eş ve yardımcı olacak kapasitede bir kız vardı karşısında. Ve bütün bunların yanı sıra yumuşacık ve mis kokulu, arzu uyandırıcı, güzel ve baştan çıkarıcıydı. Onu çıldırtmış, ayaklarını yerden kesmişti. Tutuşmuştu adeta. İlk kez aşık oluyordu. Fikriye'nin İzmir'e gelmek üzere yola çıktığı haberini aldı. Bu haber onu öfkelendirmişti. Evet, onun bir zamanlar kendisi için önemli olduğu doğruydu. Ama niye hala ona yapışıp kalmıştı? Ondan bıktığını anlaması gerekirdi. Kendisi ondan nefret ettiğini çok iyi biliyordu. O yolunun üstünde bir engeldi. Ne Fikriye'nin ne de bir başkasının yolunun üzerine çıkmasına izin vermeyecekti. Eğer huysuz ve sadakatsiz bir kadın olsaydı onu kovması çok daha kolay olurdu. Ne ki o her zaman sadık ve iyi huyluydu. Ama gene de gitmesi gerekiyordu. Ona çok iyi hizmet etmişti. Yakınmayacağını biliyordu. Onu bol parayla Paris ya da Münih'e gönderecekti. Orada tedavi olması, iyi vakit geçirmesi ve iyileşmesini sağlayacaktı. Onu kafasından uzaklaştırdı ve çarçabuk Bornova'daki eve Latife'ye döndü. O kendisine aitti. Daha fazla beklemeyecekti. Bütün bu kaşışları bir kadının kurnazca oyunlarından ibaretti. Onu derhal o gece elde edecekti. Akşam yemeğinden sonra üst kattaki salonun verandasında yan yana durmuşlar manzarayı seyrediyorlardı. Her biri taşlarla çevrili setler halinde küçük bahçelere bölünmüş tepeler altlarındaki denize doğru dik bir yokuş halinde uzanıyordu. Zeytin ağaçlarıyla bağlar arasında yakılan kamp ateşlerinin ışıkları yıldızlar gibi parlamaya başlamıştı. Aşağılarında İzmir kenti uzanıyordu. Hristiyan semtlerindeki yangın yayılmıştı. Alevleriyle evleri yalayarak kentin bir ucunu silip süpürmekle meşguldü. Akşam karanlığında kent kıpkırmızı bir kor gibi yanıyordu. Kah cephane depolarının havaya uçması sonucu infilaklar oluyor, kah rüzgarın alevleri üflemesiyle ahşap bir ev tutuşuyor, yanıyor ve az sonra da çöküyordu. Yangının gözleri kamaştıran parlak ışığında, limandaki kıtaların dalgalar halinde akışı ve bunların ötesinde de yine göz kamaştırıcı ışıkta kıpkırmızı görünen Avrupalıların savaş gemileri göze çarpıyordu. "Bu bir işaret," dedi Mustafa Kemal yangını göstererek. "Türkiye'nin vatan hainlerinden, Hristiyanlardan ve yabancılardan temizlenişinin, Türkiye'nin Türklere ait oluşunun bir işareti." Bahçeden gecenin bütün o yumuşak tatlı sesleri işitiliyor, ılık bir rüzgar güllerin ve yaseminlerin baygın kokularını taşıyordu. Latife'yi kendisine çekti ve öptü. Yüzünü öpüşleriyle örtüp onu neredeyse kucağında taşıyarak yaverinin yatağını hazırlamış olduğu odaya getirdi. Kız buna cevaben aniden ondan uzaklaştı. "Anlamıyorsunuz," dedi. "Sizi seviyorum ama metresiniz olamam. Evlenin benimle, o zaman sizin olacağım." "Evlilik nedir ki?" diye cevapladı Mustafa Kemal onu. "Sakallı bir hocanın söylediği birkaç boş söz. Bu çok şey değiştirir mi? Ayrıca Türkiye için yapacaklarımı bitirmeden evlenmemeye yemin etmiştim. Sana ihtiyacım var. Sana şimdi ihtiyacım var." "Ben de yeminliyim," dedi genç kız. "Evlenmeden kendimi kimseye vermeyeceğim. Benim şartım bu. Ben de yeminime sizin kadar sadığım." Aşağıdaki büyük yangının pencereleri ve tavanı kırmızıya boyadığı odada karşı karşıya durmuş birbirlerine bakıyorlardı. Erkeğin parmakları ona sarılmak üzere uzanmıştı. Kız ise mağrur ve müteakkim öylece dikiliyordu. Böylesine reddedilmeyeli çok uzun zaman geçmişti. Gene de kızda onu zorla almasını engelleyen bir şey vardı. Buyurgan, inatçı, kendini arzularının heyecanına terk etmeye alışkın biri olarak red cevabıyla kız onu çıldırtmıştı. Büyük bir öfkeyle kendini dışarı attı, çıkıp gitti. Sabahleyin odası boştu. Kentteki karargahına geri dönmüştü. 9. Bölüm 41. Latife'nin heyecanlı bekleyişine karşın haftalarca bir haber çıkmadı. O Mustafa Kemal'e tapıyordu. Onu en küçük bir derdinden kurtarmak uğruna gözlerini, hatta yaşamını verebilirdi. Ancak İngiltere ve Fransa'da öğrenim gördüğü için batılı dünya görüşünü öğrenmişti. Erkeğinin onun sahip olduklarına saygı göstermesi gerekiyordu. Gene de yeterince akıllıca davranıp davranmadığından emin olamıyordu. Yanlış davranmış ve onu sonsuza dek kaybetmiş de olabilirdi. Zaman geçip de hiçbir haber çıkmayınca eski ilgi alanları olan hukuk çalışmaları ve Fransız edebiyat incelemelerine geri döndü ve İzmir çevresinde sayıları binlere aşan göçmenlere yardım etmeye başladı. Mustafa Kemal de çok sıkı çalışıyordu. Bornova tepelerindeki evi kafasından silip atmıştı. Korkunç bir baskı altında yaşıyordu. Kah Bursa'daydı, kah hayati önemde kararlar almak üzere Ankara'ya gidiyordu. Az uyuyordu. Sinirlerini gevşetmek için gene aşırı içki içmeye başlamıştı. Ülke askeri bir bunalımın eşiğindeydi ve o yaşamının en önemli kararını almak zorundaydı. Yenilmiş olmakla birlikte Yunan ordusu İzmir'den deniz yoluyla savuşmayı başarmıştı. Atina'dan gönderilen taze kuvvetlerle İstanbul'un az ötesinde Trakya'da yeni bir ordu kuruluyordu. Mustafa Kemal'in donanması yoktu. Düşmanla karadan temasa geçmeliydi. Birliklerini onları yakalamak ve yeniden biçimlendirilmelerine fırsat vermeden ezmek üzere acilen kuzeye göndermişti. Yol Çanakkale Boğazı'ndan geçiyordu. Çanakkale'de birliklerini Avrupa yakasına bırakmayan ve Yunanlılarla aralarında bir engel olarak duran bir İngiliz kuvvetiyle karşı karşıya gelmişti. Sorun ortadaydı. Yunan ordusu Trakya'da tahkimat yapıyordu. İngiliz işgal ordusu yolu tutuyor ve aralarında bir duvar gibi dikiliyordu. Ankara'ya dönen Mustafa Kemal her zaman yaptığı gibi kararını vermeden önce bütün olasılıkları tartarak durumu gözden geçirmekteydi. Artık bekleyemezdi. Zamanın hayati önemi vardı. Yunanlılar birliklerini düzene koymadan ve siperlerini kazmadan evvel onları ezmesi gerekiyordu. Yunanlılar onları dövüp hamura dönüştürebilirdi. Ama İngilizler, bu bir başka meseleydi. Zafer sarhoşluğu ve gururuyla dolu olmalarına karşın, Türk birlikleri yorgun, paçavraya dönmüş giysileriyle ve cephane sıkıntısı içinde büyük silahlardan ve mekanize savaş imkanlarından yoksun durumdaydı. İngiliz birlikleri ülkeye alışmıştı. Subayları deneyimli, mevzileri ise güçlü ve iyi tahkim edilmiş durumdaydı. Arkalarında büyük toplarla donanmış savaş gemilerinden oluşan muazzam bir armada ve uçaklar, onların da arkasında bütün kudreti ve ihtişamıyla Britanya İmparatorluğu duruyordu. İngilizler savaşmaya niyetlenecek olurlarsa Türklerin yenilgisi kesindi. Fakat acaba savaşmak niyetinde miydiler? Yoksa blöf mü yapıyorlardı? Bütün sorun bunun anlaşılmamasındaydı. Fransız ve İtalyanlar İngilizlerin blöf yaptığını söylüyorlardı. Ruslar da öyle. Fakat onlara pek güvenilmezdi. İngiliz gazeteleri savaşa Lloyd George'a karşı feryat ediyorlardı. Lloyd George savaşmakta kararlıydı. Ama pek çok kişi artık onun sonunun geldiğini ve İngilizlerin onun peşinden gitmeyeceğini ileri sürmekteydi. Burada durumu belirleyecek etken İngiliz kumandanı Sir Charles Harrington'ın tutumu olacaktı. Söz konusu olan onunla kendisi arasındaki zeka savaşıydı. Uzaklarda, Anadolu dağlarındaki Türk tam bir diktatördü. Elinde kazandığı zaferden çılgına dönmüş, vatanı ve varlığını sürdürmek için savaşan bir ulus vardı.